Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Gül sohbetleri programımızda Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarını anlatmaya çalıştığımız Hazreti Abbas amca 35. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Evet, Hazreti Abbas amca Mekke'deki görevine devam ediyordu diye başlayayım bu derste. Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili ashabıyla gelip umre yapmak istemiş fakat müşrikler onları Mekke'ye sokmayarak Hudeybiye barışı yapmak durumunda kalmışlardı. Bu barışa göre Müslümanlar o geldikleri zaman değil, ertesi sene bir yıl sonra şimdi geri dönecekler, bir yıl sonra Mekke'ye gelecekler ve sadece 3 gün kalıp umre yaparak geri döneceklerdi. İşte bir sene sonra Resulullah Aleyhisselam ve ashabı umre yapmak için Mekke'ye geliyordu. Şimdi efendim, Hudeybiye barışı müstakilen çok önem arz eden ve içinde çok şeyi barındıran bir barış anlaşmasıdır. O dönemlerde Abbas amcayla ilgili bir rivayet olmadığından ona hiç girmedim. Ancak Mekke'den neredeyse yani Mekke'ye girmek üzere Hudeybiye Mekke'ye fazla uzak değil. Oraya kadar girdikleri halde Mekke'ye giremeyip geri döndüler. Allah'ın takdiri böyleydi. Ama Allah-u Teala farklı fetih nasip edecekti. İşte Hayber'i fethettiler. O yüzden Hudeybiye barışıyla ilgili Bismillahirrahmanirrahim İnna fetehna leke fethem mubine diye başlayan fetih suresini nazil etmişti. Efendim, şimdi dikkat edelim. Burada farklı bir alana giriyorum. Aile olma, evlenme, yuva kurma ve aile kalmaya ilişkin bazı önemli notlar var Abbas amcadan ve tabi Ummul Fadıl Lubabe yengeden. Peygamberimiz Aleyhisselam umre yapmak için geliyor. Abbas amcanın hanımı Ummul Fadıl Lubabetül Kubra yenge kocasını bir kenara çekip kız kardeşinin isteğini açarak aracı olmasını istiyor. Şimdi efendim, İçinden geçiyor ama bilmiyorum ona ömür yeter mi? Aleyhisselam'ın evlilik hayatıyla ilgili bir seri ders yapmak gerekir. Ama ben ona belki ömrüm yetmez diye tek tek annelerimizi sizinle paylaşmaya çalıştım. Orada Meymune anneyi sizlerle anlatırken bu konu işlenmişti. Ancak burada Meymune anne açısından değil, Abbas amcayla Ummul Fadıl yenge açısından olaya bakacağız. Ummul Fadıl yenge bakın kocasına yani Abbas amcaya ne diyor? Diyor ki, bildiğin gibi kız kardeşlerimden biri olan Meymune dul kalmış Müslüman bir hanımdır. Kocası ölmüş, o da evlenmemiş Müslüman bir hanım. Resulullah Aleyhisselam ile evlenmek istiyor. Evet, Resulullah Aleyhisselam'la evlenmek istiyor. Ancak kendisi açılamıyor. Sen bu konuda yardımcı olur musun? Yani karı koca konuşuyorlar. Bunu Ummul Fadıl yenge Abbas amcaya, kocasına söylüyor. Sen bu konuda yardımcı olur musun diye soruyor. Abbas amca çok memnun oluyor. Ne demek diyor. Ne demek? Sadece yardımcı olmak değil, böyle bir şeye aracı olmaktan dolayı çok da memnun olurum ben. Çok çok memnun olurum. Resulullah'ın amcasıyım ben. İslam'a girdiğim için aynı zamanda ashabından biriyim. Şimdi bir de onunla bacanak olma şerefiyle karşı karşıyayım. O beni kırmaz ve bu dediğimi kabul eder. Abbas amca da bunu söylüyor. Mekke tarafında bunlar yaşanırken vahiy gereği Resulullah Aleyhisselam umre için Medine'den yola çıkmadan önce Ebu Rafi ile Evs bin Havli'yi Hazreti Meymune'yi istemek için dünürlük etmek üzere Mekke'ye göndermişti. Şimdi burada ister istemez o rivayeti tekrarlamak zorundayım. Annelerimizi sizlerle paylaşırken çokça bu rivayeti sizlerle paylaştım, söyledim. Nedir o? Aleyhisselam buyuruyor ki benim ve kızlarımın bütün evliliklerimiz vahiy ile olmuştur. Yani bir ayet gelmiyor ama diyor ki Cibril, hani Cibril Aleyhisselam gelir, Allah'ın emrini getirir, ya bana der ki şu hanımla evlen, ya da der ki kızını şuna ver. Ben de ona göre evlerini veya kızımı veririm. Şimdi bu rivayeti buraya aldığımız zaman Aleyhisselam'a böyle bir vahiy geliyor. Medine'deyken yola çıkıyorlar. Resulullah Aleyhisselam iki tane ashabını önden gönderiyor. Meymune anneyi istemek üzere. Şimdi bunları Abbas amca da bilmiyor. Ummul Fadıl yenge de bilmiyor. Ama bu tarafta Meymune annemiz Resulullah Aleyhisselam ile evlenmek istediğini ablasına söylüyor. Ablası da kocasına söylüyor. Yani amca oluyor Resulullah'ın. Bu şekilde evlilik gerçekleşecek. Abbas amca Resulullah Aleyhisselam'ın umre için yola çıktığını haber alınca onu karşılamak amacıyla yola çıkıp Cuhve'ye vardığında onunla orada buluştu. Şimdi efendim burada atlanan şeyler çok var. Aleyhisselam'ın umresi anlatılırken umrede yaşanan çok şeyler anlatıldığı halde ben burayı çok önemsiyorum. Çünkü amcaları içerisinde özellikle Mekke döneminde Ebu Talip amca anlatıldığı kadar diğer amcalar maalesef anlatılamamış. Ve bazen içimden geçeni seslendirdim bu radyo programlarında. Yazdığım kitaplarda da bunları ifade etmeye çalışıyorum. Sanki böyle bir Hamza amca ile Abbas amca özellikle Mekke döneminde fazla görülmemiş gibi. Oysa bunların da çok önemli fonksiyonları var ki bakın kaç bölümdür Abbas amcayı görüyoruz. Hamza amcayı zaten görmüştük. Şimdi Resulullah'ın umreye geldiğini haber alıyor. Yola çıkıyor. Cuhve bayağı ileride Cuhve yani. Orada buluşuyor. Onun da Hazreti Meymune için elçi gönderdiğini bilmeyen Abbas amca biraz hasbihal ettikten sonra bu konuyu açıyor. Şimdi Resulullah Mekke'ye girecek. Umre yapacak ashabıyla beraber 1500 tane ashabı var. Umre yapacak. Bu ibadet coşkusu esnasında belki söyleyemem, belki yeri olmaz diye Mekke'ye girmeden ona yetişiyor. Orada bu teklifi yapıyor. Diyor ki, ya Resulallah, bilip tanıdığın gibi Meymune binti Haris benim baldızım olup çok iyi bir hanımdır. Hem ben ve hem de zevcem Ümmül Fadıl ona her yönüyle kefiliz. Bunun yanında Meymune de seninle evlenmek istiyor. Onu kendine yani zevceliğe alır mısın? Amcanın teklifi bu. Onu kendine yani zevceliğe alır mısın? Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili amcasına tebessüm ederek bu amaçla elçi göndermiş olduğunu da ekleyerek teklifi memnuniyetle kabul ettiğini söyledi. Şimdi ben burada bir eksik var. Onu sizle paylaşayım. Elçiler nerede? Soru bu. Elçiler nerede? Niye? Şimdi bunlar geldiler. Yani Resulullah onları gönderdi. Ondan daha önce buraya gelmeleri gerekiyordu. Elçiler nerede? Bunu iyi düşünmek lazım. Yani nerede bunlar? Bu soruyu sormamız lazım. Şöyle bir araştırdığımız zaman elçiler Mekke'ye geliyorlar. Önce Abbas amcayla konuşacaklar. Ancak Abbas amcayı bulamıyorlar. Çünkü Abbas amca da Resulullah'ın geldiğini haber alarak Mekke'den çıkmış. O yüzden elçiler o teklifi yapmadan Abbas amca yapmış oluyor. Bu güzel gelişmelerden sonra Hazreti Cafer bin Ebu Talib'i müjde vermek için Hazreti Meymune'ye gönderiyorlar. İster istemez aklınıza şu geliyor. Ya hocam, Hazreti Cafer efendim Habeşistan'da değil miydi? Evet, oradaydı. Ancak Habeşistan'dan döndüler. Hazreti Cafer Hayber fethine, Hayber dönüşü geldi, peygamberle buluştu. Hayber dönüşü olduğu için Hazreti Cafer orada. Efendim Hazreti Cafer Meymune annemizin yanına varıyor. Müjdesini veriyor. Ancak Hazreti Cafer'i niye gönderiyor peygamberimiz? Başka birini niye göndermiyor? Bildiğiniz gibi annelerimizi anlatırken de değindiğim gibi Hazreti Cafer bin Ebu Talib'in hanımı Hazreti Esma binti Ümeys Meymune annemizin kız kardeşidir. Evet. Yani Hazreti Cafer hem Abbas amcayla bacanaktır. Şimdi de peygamberimizle bacanak olacak. Bacanak olacak. Hem yakınlık var Meymune anne ile, gidiyor, müsaade istiyor ve müjdeyi veriyor. Hazreti Meymune de aldığı bu büyük müjdeyle kendini tutamayarak kıymetli devesinin üstünde diyor ki bu deve de üzerindeki de artık Resulullah'a aittir. O anda bilmiyoruz şimdi Meymune anne nereye gidiyor, nereden geliyor. Devesinin üzerinde Hazreti Cafer ona varınca bu teklifi yapıyor. Beni Resulullah Aleyhisselam gönderdi. Resulullah'ın amcası, benim de amcam Abbas amca Resulullah seni teklif etti. Resulullah da kabul etti ki bu konuda vahiy de gelmişti. İki de elçi göndermişti Aleyhisselam. Ancak elçilerden önce davrandığı için Abbas amca böyle hızlı gelişti bu. O müjdeyi verince bu deve de üzerindeki de artık Resulullah'a aittir dedi Meymune annemiz. Resulullah Aleyhisselam ile Meymune annemizin evlilik merasimini Abbas amca yaptı. Böylece onunla da bir bacanak oldu. Şimdi bir amcası, iki ashabından biri, üç bacanağı oldu. Abbas amca. Evet, Abbas amca, tabii ben şeye girmiyorum buradan. Yani umreye girmiyorum. Burada sadece Abbas amcayı anlatıyorum. Yani bundan sonra umre esnasında Abbas amca ne yaptığına ilişkin elimizde rivayetler yok. O yüzden ben boşlukları doldurmayı sevmem. Boşluk boşluk olarak kalsın. Abbas amca sık sık Mekke'den Medine'ye hicret etmek için müsaade isterken ve bunu sürekli yaparken Resulullah Aleyhisselam da onun Mekke'de daha büyük hizmetler yaptığını söyleyerek orada kalmasını istiyordu. Ve bu böyle sürüp gidiyordu. Nihayetinde zamanı gelince Mekke'de Medine'ye hicret etmek için bütün aile efradı ile yola çıktı. Çünkü müsaade verildi. Bazı rivayetlerle beraber Cuhfe, Zunhuleyfe veya Sukya denilen yerde, hem Cuhfe diye geçiyor, o yüzden üçünü de söylüyorum, hem Zunhuleyfe diye geçiyor ve Sukya da geçiyor, Resulullah Aleyhisselam ve ordusuyla karşılaşıyor. Ne oluyor? Peygamber Aleyhisselam 10 bin kişilik orduyla Mekke fethine geliyor. Ve işte yolun yarısını geçe Cuhfe, Zunhuleyfe, Sukya, yani Mekke'den yarısını geçe Medine'ye yakın. Abbas amca Resulullah geliyor, kavuşuyor. Aile efradıyla beraber hicret ediyor. Sevgili amcası ile hicret ile fethi yolunda buluşan Resulullah Aleyhisselam önce sevgili amcasına, sonra da orada hazır olanlara şöyle buyurdu. Ne diyor? Ben nasıl ki Resullerin sonuncusu isem, sen de muhacirlerin sonuncusu oldun ey sevgili amcam. Başka bir rivayet, Abbas amcam, ben Resullerin sonu olduğum gibi o da muhacirlerin sonudur diyor. O da duygularak şöyle cevap veriyor. Amcan bütün aile fertleriyle Allah ve Resulüne kurban olsun ya Resulallah. Abbas amcanın ardından Ummul Fadıl Lubabetül Kubra yenge de kısa ama çok özlü bir söz söylüyor. Bu kadar ayrılık yeter artık ya Resulallah. bu kadar ayrılık yeter artık ya Resulallah. Çocuklar da anne babalarından geri kalmak istemiyorlar. Biz sizlere beraber olmak istiyoruz artık ya Resulallah. Çocuklar da. Çocuklara inşallah sonra gireceğim. Aile kısmında. Resulullah Aleyhisselam sevgili amcası ve aile efradıyla biraz hasbihal ettikten sonra sevgili amcasına diyor ki, yani aile efradını Medine'ye gönder, sen bize katıl. O da aile efradını Medine'ye gönderiyor. Abbas amca böylece İslam ordusuna katılmış oluyor ki zaten bunu istiyordu. Hemen orduda yerini alıyor. Yani çok ilginçtir. Ben o yüzden hicret fetih yolu deyimini kullandım. Hicret fetih yolu deyimini. Mekke'den Medine'ye gidiş hicret, Medine'den Mekke'ye geliş fetih. O yüzden Rabbime hamdolsun nasip ettiği umre ziyaretlerinde efendim otobüslerde bu sohbetleri yaparken Medine'den Mekke'ye gidiyorsak Mekke fetih, gönüllerin fethini konu ediniyoruz. Ama Mekke'den Medine'ye gidiyorsak hicreti konu ediniyoruz. Ve öyle düşünüyorum ki hocaların büyük çoğunluğu da böyle yapıyor efendim. Abbas amca ilk defa Resulullah Aleyhisselam ile bir gaza yoluna çıkıyordu. Şimdiye kadar tatmadığı bir huzur ortamı içindeydi. Epeyce yol aldıktan sonra iki kişinin daha geldiğini gördü. Şimdi iş zorlaştı. Haris amcayı ilk amca görürken bu konuda o amcanın çocuklarını anlatırken genişçe verdiğim bir örneği burada biraz özetle vereceğim. Ama çok da özet yapmayacağım. Çünkü çok önemli. Bakın ifadeye dikkat edin. Epeyce yol aldıktan sonra iki kişinin daha geldiğini görüyor Abbas amca. Kim bunlar? Mekke dönemi boyunca olduğu gibi Medine'ye hicretten sonra da düşmanlıklarını sürdüren bu iki kişi görüldüğü yerde öldürülsün diye haklarında ölüm fermanı verilmişler arasındaydılar. Kim bunlar? Kim? Resulullah Aleyhisselam'ın yakın akrabalarından olan bu iki kişiden biri Ebu Sufyan künyeli Muğire bin Haris. Ebu Sufyan deyince Mekke lideri Ebu Sufyan'la karıştırmayın. O Ebu Sufyan Sahr bin Harp. Bu Ebu Sufyan künyeli Muğire bin Haris. Karışmasın diye ben sürekli Ebu Sufyan Muğire diyeceğim. Bu amcaoğlu. Yani en büyük amcası Haris'in oğlu. Diğeri de Abdullah bin Ebu Umeyye adlı halaoğluydu. Yani biri amcaoğlu, biri halaoğlu. Bunlar en yakınlarından oldukları halde en çok düşmanlık edenlerin başında geliyorlardı. Hem o kadar ki Resulullah Aleyhisselam tarafından haklarında ölüm emri verilmişti. Bu iki azılı düşmanı tanıyan sahabiler üzerlerine hücum edince ikisi de kaçmak zorunda kaldı. Bu sahne 3-4 defa böyle tekrarladı. Dedim ya, ayrıntıya burada girmiyorum. Sadece Abbas amca kısmını veriyorum. Abbas amca bunların yaptıklarını bildiği için araya giremiyor ama bunun sonunun nereye varacağını çok merak ediyordu. Ebu Sufyan Muğire ile Abdullah hatırı sayılır ve önde gelen kişilerle görüşmeyi başarsalar dahi Resulullah Aleyhisselam'a yaklaşmaları mümkün olmuyordu. Çünkü haklarında ölüm emri verilmişti efendim. Abbas amca da onları takip ediyor. Resulullah'a bir zarar vermelerinden korktuğu için tetikte bekliyordu. Fakat bunların kötü niyetle gelmediklerini anlayınca rahatladı. Onun elini kılıcından çekip kılıcını kabzasına koyduğunu gören bu iki yakın akraba hemen onun yanına yaklaşıyorlar. Bize yardımcı olur musun ey amcam? Bize yardımcı ol ey dayım. Biri amca, biri dayım. Çünkü birinin amcası, birinin dayısı oluyor. Ebu Sufyan Muğire Haris adlı abisinin oğlu, Abdullah da Atike adlı bacısının oğluydu. Abbas amca için. İkisi de öz yeğeni oluyordu yani. O yüzden Abbas amca biraz kızarak onlara diyor ki, Resulullah'a bunca yıl düşmanlık yapın, üstelik hakkınızda ölüm emri verilecek kadar ileri gidin, şimdi de gelip benden yardım isteyin ha. Çıkışıyor tabii. Biz ne kadar büyük hata yaptığımızı anladık. İslam'a girip Müslüman olmak için Medine yoluna bunun için çıktık. Ama gördüğün gibi burada karşılaştık. O bizim için geldiğimizi öğrenince, kim? Resulullah Aleyhisselam. O bizim için geldiğimizi, bizim niçin geldiğimizi öğrenirse bize yol verecektir. Burada en yakınımızın başında sen varsın ey amcam, ey dayım. Ne olur bize yardım et de bizi onunla görüştür. Ne diyor amca? Resulullah'ın sizden yüz çevirdiğini gördükten sonra kendisiyle bir tek kelime bile konuşamam ben. Onun yüz çevirdiğinden ben de yüz çeviriyorum artık diyecek. Yeğenler zor durumda kalıyorlar. Aslında amca yardımcı olmak istiyor ama şartlar farklı gelişiyor. O zaman bize bir yol göster diyorlar. Onunla görüşmemiz için kim yardımcı olur bize? Bize yol göster. İşte şu yiğit size yardımcı olur. Eliyle gösteriyor. Zırhlı ve miğferli olduğu için tanıyamadık onu. Kim ki o? Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh. Bizim Ali yani, öyle mi? Öyle ya, bizim Ali. Hemen onun yanına varan bu iki yolcu nihayetinde Hazreti Ali'nin yol göstermesiyle hidayete kavuştular. Şimdi efendim, bu kadar ana fikir verdim ama burada o kadar muazzam ve güzel şeyler var ki sadece bu kısım iki radyo sohbeti ediyor. O yüzden ben Hazreti Haris amcayı sizlere anlatmaya çalışırken, onun oğullarını, kızlarını anlatırken bu sahneyi genişçe verdim. Burada amcalarını da tekrarlamayacağım. Ancak fakat altını çizmem gereken bir şey var. İnşallah amcalarını bitirdikten sonra Resulullah Aleyhisselam'ın halalarına başlayacağım. Halalarını işlerken bu konuyu orada biraz açacağım ister istemez. Ama şu kadarını bilelim. Bu iki tane yakını Hazreti Ali'nin, önce Abbas amcanın, sonra Hazreti Ali'nin yol göstermesiyle İslam ile şerefleniyorlar ve Resulullah Aleyhisselam'ın affına mazhar oluyorlar efendim. Evet efendim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ordusuna katılan Abbas amca bir yandan onunla beraber yol alıyor, bir yandan da olan biteni düşünüyor. Nereden nereye diye iç çekerken iki yeğeniyle beraber, yani onu atlamayalım, onlar da artık orduya katılıyorlar. Büyük fetih ordusuyla beraber Merruz-Zahran denilen yere kadar varıyorlar. Merruz-Zahran denen yere varıyorlar. Nurdan bir ırmak gibi akıp çağlayan peygamber ordusu burada ordugah kurdu. Peki merak edeniniz var diye söyleyeyim. Merruz-Zahran Mekke'ye 16 kilometre mesafede bir yer. Peygamberler peygamberi sadece o anı kurtarmak için değil, aynı zamanda bütün tarihe ışık tutacak aydınlık meşalelerini tutuşturdu. Buyurdu ki, her biriniz ayrı ayrı birer ateş yakınız. Gece, her biriniz ayrı ayrı birer ateş yakınız. Nurdan birer abide haline gelmiş olan 10.000 sahabenin yaktığı 10.000 ateş. Kandiller yıldız yıldız parıldıyor. Nur ırmağı haline gelmiş olan ordu secde-i şükranda. Mekke halkı ise henüz gaflet uykusunda. Manzara bir yandan onur verici, bir yandan da tüyler ürperticiydi. Bir yandan onur verici, bir yandan da tüyler ürperticiydi. Gökyüzü yeryüzüne inmişti sanki. Manzaraya bakan Abbas amca iç geçirmeden edemedi. Vay vay, vay ki ne vay. Kureyş müşriklerin başlarına geleceklere vay. Onlar hemen gelip Resulullah'tan eman dilemeden önce, Resulullah Mekke'ye harbi girecek olursa, yani savaşarak girecek olursa, bu onları temelli yıkıp bitirir. Bu onları temelli yıkıp bitirir. İş işten geçmeden önce gelip Resulullah ile görüşmeleri için bir hal çaresi bulmalıyım. Ama nasıl? Bakın şimdi değerli dinleyenlerim, bir Müslüman sadece koyun gibi, kuzu gibi güdülen bir insan değildir. Müslüman fikir üreten, toplumuna katkı sunan, mevcut fikirleri eline alıp değerlendiren, uygun olanları geliştirip yaşayan, uygun olmayanların düzelmesi için çalışan insandır. İşte burada bunu görüyoruz. Abbas amca artık Müslüman olduğunu açıkladı, hicret de etti ve aynı yoldan fete geliyor ve ifadesi çok düşündürücü. Bu şahsın nasıl ileriyi gördüğüne ilişkin de bize malumat veriyor. O yüzden aynı şeyi bir kez daha tekrarlamak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Vay vay diyor. Vay ki ne vay. Kureyş müşriklerinin başlarına geleceklere vay. Onlar hemen gelip Resulullah'tan eman dilemeden önce, güvence almaları gerekiyor. Resulullah Mekke'ye harbi girecek olursa, yani savaşarak girecek olursa, bu onları temeli yıkıp bitirir. İş işten geçmeden önce gelip Resulullah ile görüşmeleri için bir hal çaresi bulmalıyım. Ama nasıl? Bakın kıymetli dinleyenlerim, yani bakın derken de siz beni göremiyorsunuz ama dinleyin diyeyim bari hiç olmasa. Yani görmek isteyen görür tabii, o ayrı bir olay. Dinleyin diyeyim. Burada ne var? Hassas bir şey. Resulullah'tan onların affını dileyim, Resulullah'a rica edeyim, o beni kırmaz, onları affetsin demiyor. Yani bazen bir problem yaşıyoruz kendi aramızda. Ya hocam affet diyorlar, ya boşver bağışla. Ya tamam bağışlayayım da suç işleyene gidip de gel özür dile diyen yok. Gelip bize affet diyorlar. Şimdi mesela ben şimdi hocayım, derslere giriyorum. Öğrenci sınava girmeyecek, devamını almayacak. Hocam affet, öğrenciyi geçir. Nasıl geçireceğim? Kağıt yok, sınav yok, devamı yok mesela. Ama öğrenci gelir, durumunu anlatır. Niçin böyle bir hata ettiğini söyler. Ondan sonra top bende. Artık insaf eder, notunu veririm, devamını veririm, ayrı bir olay. Ama yanlış yapıldıysa yanlışı yapan yanlış yaptığını anlayacak, gelip özür dileyecek. Abbas amca burada bize bunu müthiş gösteriyor. İş işten geçmeden önce gelip onunla gelecek. Resulullah ile görüşmeleri için bir hal çaresi bulmalıyım. Ama nasıl? Abbas amca bir yandan böyle düşünüyor, bir yandan da hal çaresi arıyordu. Bunun bir tek çaresi vardı. İslam ordusu Mekke'ye girmeden önce Mekke buraya gelmeliydi. Çare bu. Nasıl olacak? 16 kilometre kalmış. Resulullah Aleyhisselam ile konuşmayı düşünüyor önce. Bunun için yanına varıyor. İslam ordusu Mekke'ye girmeden önce gidip halkı uyarmayı ve onlara İslam'a davet etmek istediğini söylüyor. Halkı uyarmayı, yani halkı uyarmak ve onları İslam'a davet etmek için Mekke'ye gitmek istediğini söylüyor. İslam ordusuna direnmeden ve kan akıtmadan şehri teslim etmeleri konusunda onları ikna etmeyi başaracağını da ekliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam da bu güzel teklifi yerinde bularak ona izin veriyor ve Mekke halkına neler söylemesi gerektiğini anlatıyor. Şimdi amca girişimde bulundu. Ancak beni iyi anlamam gerekiyor. Burada görüldüğü gibi Abbas amca kendi kafasına göre bir iş yapmıyor. Üstelik o sadece izin almamış, ona aynı zamanda ciddi bir görev de verilmişti. Resulullah Aleyhisselam'ın Şehba adlı boz katırına binerek, bak katırın adı bile var Şehba, boz katırına binerek onun elçisi sıfatıyla Mekke'ye doğru yola çıkıyor. O gittikten çok kısa bir süre sonra Peygamberimiz Aleyhisselam amcasının tek başına Mekke'ye gitmesine izin verdiğinden dolayı endişe duydu. Mekke müşriklerinin sevgili amcasına bir zarar vermelerinden korkarak onu geri çağırmalarını istedi. Çünkü Abbas amca artık İslam'a girdiğini açıkça beyan etmişti. Ne diyor? Bu da müthiş bir şey. Babamı geri çeviriniz, babamı geri çeviriniz. Subhanallah diyor sahabe. Baban vefat etmiş değil miydi ya Resulallah? İnsanın amcası babası gibidir. Ben Abbas amcama Kureyş müşriklerinin bir kötülük yapmalarından korkuyorum. Hatta yapılmayacak kötü bir şey yapmalarından korkuyorum. Vallahi eğer ona bir şey yapacak olurlarsa üzerlerine yıldırım gibi giderim. Babamı geri çağırın hemen. Buradaki inceliği görüyoruz değil mi kıymetli dinleyenlerim? O yüzden amca baba yerinedir, teyze anne yerinedir. Teyzenin anne yerine olduğunu daha önce sizlerle paylaşmıştım, hatırlarsınız. Hamza amcanın kızını paylaşım esnasında ben bakayım ben bakayım demişlerdi. O baksın o baksın değil ben bakayım ben bakayım demişlerdi. Üç kişi, bunların biri Cafer bin Ebu Talib idi. Ve bunun hanımı da Umame'nin teyzesi olduğu için teyze anne yerindedir diyerek Aleyhisselam ona vermişti. Bu dersi daha önce görmüştük. Teyze anne yerindedir ifadesi geçmişti. O yüzden teyzelerimize anne muamelesi yapalım. Kıymetli dinleyenlerim, teyzelere anne muamelesi yapmamız gerekiyorsa annelere nasıl muamele edeceğiz? Ya, iki katını güzel muamele edeceğiz. Anneler her türlü güzel muameleyi hak ediyorlar. Peki babalara? İşte buyurun. Buyurun. Amca baba yerine ise, amcaya da bu kadar hassasiyette duruyorsak o zaman amcaya da baba muamelesi yapacağız. Aleyhisselam babamı geri çağırın hemen dese de oradakiler Abbas amcaya yetişinceye kadar o çoktan gözden kaybolmuştu. Amca gitmişti. Onlar tabi ardı sıra gidiyorlar. Abbas amcaya yetişip geri getirecekler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın boz katırı ile Erak mevkiine kadar gitmişti Abbas amca. Şimdi Cenab-ı Hak neler takdir ediyor? Kimin eliyle hangi güzellikleri yaşatıyor? Burada bunları görüyoruz kıymetli dinleyenlerim. Bazen olumsuz gibi görünen birçok şeyin sonunun çok güzel olduğunu görürüz. Bazen olumlu, çok güzel gibi görünen şeylerin sonunun olumsuz olduğunu da görürüz. Burada bu olumluluğu, bu güzelliği en güzel bir şekilde görüyoruz efendim. Şimdi yeni bir güzelliğe giriyoruz. Abbas amca Erak mevkiine gidince orada gece karanlığında Ebu Sufyan ve Büdeyl'in konuşmalarını işitip sesleniyor. Burada önemli ayrıntı var. İşte bu Ebu Sufyan Sahr bin Harp. Bu değil de Budeyl bin Verka. Bunlar Mekke'nin önde gelenleri. Hele Ebu Sufyan zaten Mekke lideri. Tanıyor seslerini gece karanlığında. Ebu Sufyan sen misin Ebu Sufyan? Sesleniyor. O da sıkı dostu olan Abbas amcayı sesinden tanınca ümitle hemen benim ey Abbas benim ya benim. O da bir endişe içinde çünkü geldiler baktılar ışıklar yanıyor etrafı kontrol ediyorlar. Bunlar neyin nesi korku içindeler. Yanına geliyorum diyor Abbas amca. Yanlarına varınca orada Ebu Sufyan Sahr bin Harp, Budeyl bin Verka bin Amr ve bir kişi daha görüyor. Hakim bin Hizam bin Hüveylid. Mekke'nin üç büyük lideri ha Ne yapıyorsunuz siz burada? Üçü de lider. Onların başında da Ebu Süfyan Sahr bin Harp var. Ya sen ne arıyorsun? Neler oluyor ey Abbas? Yazıklar olsun sana ey Ebu Süfyan. Niye böyle söyledin? Ebu Süfyan'ın arkadaş Hazreti Abbas. Niye böyle söyledin diyor. Resulullah aleyhisselam sahabi ordusuyla geliyor diyorum Ebu Süfyan. Ya Resulullah aleyhisselam sahabi ordusuyla geliyor ey Ebu Süfyan. Eyvahlar olsun. Buna bir çare, bir tedbir var mı ey Abbas? Vallahi şunu iyi bil ki ey Ebu Süfyan, Resulullah değil de başka biri tarafından ele geçirilecek olursan muhakkak öldürülürsün. Sen haydi şu katıra bin de seni Resulullah'ın yanına kadar götüreyim. Kendisinden senin için eman dileyeyim. O da akıllı lider sonuçta, çarenin bu olduğunu anlıyor. Vallahi benim görüşüm de böyledir. Süvarilerin yani İslam ordusunun gözlerinin ellerine düşmekten kurtulan Ebu Süfyan hemen Abbas amcanın bindiği katırın terkisine biniyor. Bu değil ile Hakim de yanı sıra yürümeye başlıyorlar. Abbas amca peygamberimizin boz katırın üzerinde, Ebu Süfyan da terkisinde, iki lider de yanında olduğu halde mücahitlerin ateşlerinden her bir ateşin yanından geçerken kim bu diye soruyorlar. Resulullah aleyhisselamın katırını ve üzerinde de amcasını görünce müdahale etmiyorlar tabi. Resulullah'ın amcası Resulullah'ın katırına binmiş diyorlardı. Hazreti Ömer'in ateşinin yanına geçerken Hazreti Ömer radıyallahu anh Ebu Süfyan'ı fark ederek hemen yerinden kalkıp onları takibe başladı. Abbas amca da katının tepip yürümesini hızlandırdı. Hazreti Ömer onun izine gelip içeri girdi. Şimdi burayı da es ve kısa geçtim. Çünkü bu kısımda Abbas amcanın şeyini atlamayayım diye. Ebu Süfyan da Resulullah ve İslam'a karşı tavrında çok ciddi cürümler işlemiş durumda. Hazreti Ömer radıyallahu anh onun İslam'a girmek için geldiğini bilmediği için o düşmanlığından dolayı Resulullah'ı koruma kollama adına tepki gösteriyor. Ya Resulallah, Ebu Süfyan'ı Allah akitsiz ve ahdiz olarak yanımıza gönderdi. Bunca yıldır yaptıklarına karşılık müsaade buyurun da boynunu vurayım onun. Boynunu vurayım onun. Abbas amca araya giriyor. Ya Resulallah, ben ona eman vermiş bulunuyorum. Emanı artık biliyorsunuz yani güvence. Ya Resulallah, Ebu Süfyan'la beraber Hakim bin ile Budeyle de eman vermiş bulunuyorum. Çadırın önünde bekliyorlar. Müsaadeniz olursa onları huzurunuza çağırabilir miyim? Peygamberimiz aleyhisselam sevgili amcasına gülümseyerek cevap veriyor. Onları içeri al. Onları da içeri al. Bunca düşmanlıklarına rağmen burada birer misafir muamelesi gören bu üç lider, evet üçü de lider durumunda, çekinerek de olsa içeri giriyorlar. Onlar gecenin geç vaktine kadar Resulullah'ın yanında kalıyorlar. Peygamberimiz aleyhisselam onlardan Mekkeliler hakkında bilgi alıyor ve nihayetinde onları İslam'a davet ediyor. Buraya da yine kısa geçtim. Bunu İslam tarihinde inşallah genişçe işliyorum Allah izin verirse. Ve aleyhisselam buyuruyor. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediniz. Yani kelime-i şehadeti teklif ediyor. Hakim bin Hizam ile Budeyl bin Verka hemen kelime-i şehadet getirdiler ve hemen oracıkta Müslüman oldular. Ebu Süfyan ise mazeret beyan etti. Yani bakın bazen liderlerin başı olmak da zordur. Çünkü liderler ikinci derecede lider değil de baş lider öyle kolay karar veremiyor yani. Ey Ebul Kasım, şimdi Muhammed diyemiyor aleyhisselam. İman etmediği için Resulullah diyemiyor. Künyesini kullanıyor aleyhisselam. Ey Ebul Kasım, benim kalbimde senin Allah'ın Resulü olup olmadığın hakkında, senin Allah'ın Resulü olup olmadığın hakkında hala bir endişeyle şüphe var. Bana biraz mühlet versen olmaz mı? Bize bu ifade garip gelebilir kıymetli dinleyenlerim. Ama o gün biz yaşıyor olsaydık, beraber oturup kalktığımız, yedi yiyip içtiğimiz ve yaşı 40'a kadar her şeyi beraber paylaştığımız kişi 40 yaşında diyor ki ben Allah'ın Resulüyüm. Biz o gün yaşıyor olsaydık hemen kabullenebilir miydik? Bugün insanlar hadislerle oynarken işte bu hataya düşüyorlar. Öyle diyor, mühlet istiyor Ebu Sufyan. Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili amcasına dönüyor. Biz bunlara eman verdik. Kendilerini artık yerine götür. Ebu Sufyan hakkında ise özel hüküm beyan ediyor. Üçünden mesafe edecekler ama Ebu Sufyan hakkında ayrı bir hüküm var. Ey amcam Abbas, onu da sen konak yerine götür, sabahleyin yanıma getir. Ebu Sufyan'a mahsus. Çünkü baş lider bu. Abbas amca onu alıp konak yerine götürüyor. Ebu Sufyan da geceyi Abbas amcanın yanında geçiriyor. O gece tabii korkuyla, öyle kolay değil. Bunlar çocukluklarından beraber arkadaşlar zaten ikisi. Arkadaşı da beraber. Biri İslam'a girdi, biri hala şüphe içinde. Şimdi sıkı durun. Burada güzel bir, biraz komik, biraz trajik bir sahne görüyoruz. Sabah namazı vakti olup da müezzin ezan okuyunca Müslümanlar hemen kalkmaya başladılar. Ebu Sufyan onların kendisi için kalktıklarını sandı ve çok korktu. Herkes patır patır kalkıyor ezanla beraber. Sesler geliyor. Bunlar ne yapmak istiyorlar böyle ey Abbas? Yoksa beni mi öldürmek istiyorlar? Korkusu neyse kişinin hareketleri öyle algılar değil mi efendim? Gidin sorun psikologlara. Ben hep sorarım psikologlara bunu nasıldır diye. Onlar cevap versin. Buna en güzel psikologlar cevap verir. Nerede onlar diye sormak lazım. Çünkü yaptığı işleri biliyor, suçunu biliyor, hareketlilik var. Ne düşünecek? Beni öldürecekler. Hayır. Namaza kalkıyorlar. Namaz, Ebu Kasım'ın münadisi yani müezzini bunların hepsini kaldıracak mı? Evet. Bunların hepsi kalkınca ne yapacaklar? Bilmiyor, adam bilmiyor ki. Hepsi kalkıp Resulullah ile sabah namazını kılacaklar. Senin için bir sıkıntı yok yani. Korkma, rahat ol. Hadi biz de Resulullah'ın yanına gidelim. Abbas amca Ebu Sufyan'ı yanına alıp çıktı. Yani Resulullah'a gidiyorlar. Peygamberimiz Ebu Sufyan'ın şimdi niyeti şu. Ebu Sufyan'a o sahneleri izletmek istiyor. Yani karşısındaki lideri bütün dünya liderlerinin üzerinde bir liderin liderlik konumunu ve risalet boyutunu göstermek istiyor. Eğitimin görsel boyutu. O ara onlar yanlarına varınca Resulullah abdest alıyor. Peygamberimiz aleyhisselam abdest alırken Müslümanlar onun abdest suyunu kapışmak için üşüşüyorlar. Bu yetmiyormuş gibi ona hizmet aşkıyla etrafında pervane dönüyorlar. Bir dedini iki ettirmiyorlar. Hem o kadar ki Resulullah bir şey demeden onun isteğini yerine getiriyorlar. Ebu Sufyan bu manzarayı görünce şaşırıyor. Ey Abbas, bu ne iş böyle? Ben şimdiye kadar ne Kisra ve ne de Beni Asfar yani Rumların hükümdarlarında Bizans'tan bahsediyor. Hakimiyet ve saltanatının böylesini görmedim. Senin kardeşin oğlu kadar büyük saltanatını görmedim. Niye? Saltanat zannediyor. görmedim diyor. Abbas amca uyarıyor. Bu saltanat değildir. Fakat bu risalettir. Risalet yani peygamberlik. Bunun içindir ki onun üzerine düşüyorlar. Yazıklar olsun sana. Sen de iman et de kurtul artık. Ona artık. Eğer Müslüman olmaz ve onun Resulullah olduğuna şehadette bulunmazsan dünya ahiret sonun felaket olur. İslam'a gir. Abbas amca bütün bunları görmüyor musun? İslam'a gir diye sevgili arkadaşını, çocukluk arkadaşını böyle uyarıyor. Abbas amca uyarırken Ebu Süfyan'ın birçok şüpheleri birer birer gidiyor bu arada. Çünkü görsel görüyor. Ancak gerçekten liderlik kolay bir şey değil. Bir liderin bir şeyi bırakması. Çünkü tabi olduğu zaman sıradan bir insan olacak. Eşitlenecek. Birçok kendine ait hususiyetleri elden gidecek. Ama diğer taraftan haysiyet ve karakterine, şeref, izzet ve şerefine eklemeler çok fazla olacak. Bütün bunlar olması için de öyle anlaşılıyor ki konu oraya öyle geldi, saat da böyle geldi. Ebu Süfyan'ın İslam'a girmesini biz gelin bir hafta bekletelim. Çünkü burada konum saatimiz doldu. Artık bir hafta beklesin orada. Ona hak etti bunu. Bir hafta beklesin. Haftaya inşallah hep beraber bu güzelliği yaşamak arzusuyla noktayı burada koyarken haftaya buluşalım inşallah. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.